2015 yılı Kasım ayında Saraybosna Üniversitesi Ekonomi Fakültesindeki odasında konuştuğum Profesör Zlatko Lagumci'ye aynı zamanda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış sosyal demokrat bir politikacıydı. Bosna'daki Sosyal Demokrat Parti'nin de başkanı olan Profesör Zlatko Lagumci'nin oğlu ve kızı Saraybosna'daki hizmet okulunda okuyorlardı. Lagumci'ye sizinle bir siyasetçi, bir eğitimci ve iki çocuğu okullarda olan bir baba olarak konuşacağım. Bir politikacı olarak gözlemlerim var, bir babayım, bir profesörüm, eğitimin ne olduğunu biliyorum dedi ve şöyle devam etti. İspanya'da üyeleri arasında Bill Clinton, Kofi Annan, Mikhail Gorbaçov, George Papandreou gibi isimlerin olduğu Club de Madrid'in üyelerinden biri de benim. Burada The Shared Societies projesi var. Dünyada 9700 etnik grup, 7000 dil, 17 din, 200 dini grup var. 90'dan fazla ülkede %10'dan fazla azınlık nüfus var. Bosna 500 yıldır farklı dinleri, etnik grupları, dilleri bir arada yaşatan böyle ülkelerden biri. Ama eğitim sistemimiz savaşın en büyük kurbanlarından biri. Şu anda Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için ayrı ayrı eğitim sistemleri var. Öğrencilerimiz hala farklı okullarda. Bosna'da 3 etnik grubun ordusu savaştan sonra birleşti. Ama okullar hala birleşmedi. Çocuklarımın okulda okula gelince bu okuldaki programın bizim okullardan üstün olduğunu gördüm. Global bir okuldu, kaliteliydi ve İngilizce programı vardı. Çocuğumu bırakıp öğlen alırdım, endişelenmeme gerek yoktu. Mükemmel bir felsefesi var. Ülkenin her tarafından başarılı öğrencileri toplayıp burs verdi. Bizim gibi para veren ailelerin çocukları onlarla rekabet etti. Benim oğlum bir gün eve geldi. New York'a şarkı olimpiyatına gidecek bir kız öğrencinin masrafları için okul yönetimiyle görüşmemi ve bir yardım kampanyası açmamı istedi. Çocuk iyi ekonomist, iyi mühendis olabilir ama iyi insan olmak çok önemli. Bu ülke için büyük kazanç. Ben bunu oğlumda gördüm. Bu okulda öğrenciler birbirlerinin etnik kökenini ve dinlerini sormuyorlar. Çocuklar kim olduklarını biliyorlar. Kimlikler değerli ama diğerlerinin kimlik ve aidiyetlerini takdir etmeyi öğreniyorlar. Dinler sana yapılmasını istemediğini sen başkasına yapma der. Voltaire benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter der. Öğretmenler öğrencilere aileleri gibi davranıyor. Benim çocuklarım öğretmenlerini ailenin bir ferdi gibi görüyor. Açık fikirli olmak. Öğrencilere bu öğretiliyor. Öğretmenler açık fikirli değilse bunu öğretemezsiniz. Bosna'da 2015 itibariyle hala okullarda Sırp, Boşnak ve Hırvat çocuklar birleşmiş değildi ama hizmetin SEMA okullarında birleşmişlerdi. Bosna tarihinde ilk kez bilgisayar dalında dünya derecesi getiren öğrenci bu okullarda okudu. Profesör Lagumci bana oğluyla ilgili ilginç bir hikaye daha anlattı. Oğlu babaannesinin kendisine miras olarak burs parası bıraktığını öğrenmişti. Bunu babasının internetteki mal varlığı beyanını inceleyerek görmüştü. Bir gün babasına şöyle diyor. Baba ben şimdi burslu okuyorum. Burs kazanmasaydım babaannemin bana bıraktığı bu parayı benim okul giderim olarak verecektin. Şimdi bana bu parayı verir misin? Benim gibi şanslı olmayan arkadaşlarım var. Onlara yardım etmek istiyorum. Profesör Lagumci'ye oğlu ile şöyle bir anlaşma yapar. Bu paranın belirli bir bölümünü her ay oğlu adına açılan bir hesaba yatırır. Profesör Lagumci'ye oğlunun bu karakter seviyesine erişmesinde okulun etkisini övgüyle anlatıyor ve onunla gurur duyuyordu. Saraybosna'da Profesör Lagumci'nin oğlu gibi gençlerden biri bu okulları bitirdikten sonra Saraybosna'daki Gülen Üniversitesi'nin genel sekreteri olmuş Admir Salih'a geçti. 2004'te Hizmet Koleji'nden mezun olduktan sonra Türkiye'de Ege Üniversitesi Tarih Bölümünü 2008'de bitirip ülkesine dönmüş ve mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Şimdi Burç Üniversitesi'nin genel sekreteriydi. 7 senelik bir geçmişi olan bu üniversite Bosna'daki 8 devlet ve 35 özel üniversite içinde başarı sıralamasında 3. Özel üniversiteler arasında ise 1. 1300 öğrencinin %60'ı yerli, %40'ı yabancıydı ve Türkiye ile birlikte 22 farklı milletten öğrencisi vardı. Burç Üniversitesi'ndeki odasında Admir Salihagiç bana okul hayatı hakkında şunları anlattı. Başkalarına ne olacak bizim umurumuzda değildi. Meğer sadece kendini değil başkalarını da düşünmek varmış. Böyle bir konsepti biz ilk defa orada gördük. Bir okuldan, bir eğitim kurumundan beklemediğimiz bir sıcaklığı gördük. Komünist dönemlerden tevarüs, öğretmen selam verdiyse mutlu ol, gülümsemesini bekleme denirdi. Ama burada her şey farklı. Öğretmen ilk defa arkadaşında böyle bir şey var, onunla ilgileniyor. İlk defa başkalarında olan kötü bir alışkanlığı düzeltmeye çalış ve para alma diyor. yatılı okuldasın, sana yurttan kaçma diyor. Okulun arkasında sigara içme ve bunları yapan arkadaşınla ilgilen diyor. Herkesin kafasında ben daha iyi insan olayım konsepti var ama benimle alakası olmayan insanı daha iyi yapayım anlayışı her insanda yok. İnsanları başkaları hakkında dertlendirmek. Ne yapsam da bu insanı daha iyi bir insan yapsam, benim ülkemdeki insanlar daha iyi olsa sonra dünyadaki insanlar daha nasıl iyi, dürüst insanlar olabilir derdini aşılama. Savaşın bitmesinden bir yıl sonra Saraybosna'da açılan ilk okulun öğrencilerinden bir grup İstanbul'a geziye gelmişlerdi. Aralarında Sırp bir öğrenci de vardı. Gezi bitince bindikleri gemi İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne çıkarken bu öğrenci İstanbul'dan ayrıldığı için ağlıyordu. Marmara Denizi'ne yol alan gemide ağlayan Sırp çocuk 4 yıllık bir vahşete sahne olan Saraybosna'nın yeniden Balkanların Kudüs'ü olabileceğinin işaretiydi. Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Zühtü Hasanoviç ile fakülte binasında 24 Kasım 2015 günü görüştüğümüzde önce Gülen'in öğrencileriyle nasıl tanıştığını anlattı. Savaştan sonra 1995-96'da hizmetle tanıştım. Çeşitli İslam ülkelerinden gelen hareketler var ama Gülen'de gördüğüm şey ihtiyaç duyduğumuz ana meselelere önem veriyor. Hizmet diğer hareketlerden farklı olarak yeni bir şeyle geldi. Aliya İzzet Bogoviç'in ifade ettiği gibi bugün İslam aleminde ahlaklı insanlar var ama kabiliyetli ve uzman insanlar yok. Ben hizmette ise bunu gördüm. Ahlaki ve manevi değerleri çok güçlü ama aynı zamanda kendi işlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiren insanlar. Hizmet tam böyle bir kamil insan. Hem bilgili hem ahlaklı insan yetiştirmeye çalışıyor. Benim bir baba olarak ve bir veli olarak hizmetin okullarında fark ettiğim değerler bunlar. Balkanlar gerçekten çok özel bir konumda. Doğu ve Batı medeniyetlerinin çekiştiği bir yer burası. Tarih boyunca buradaki insanlar ya savaş içinde ya savaşı beklerken hayatlarını sürdürmüşler. Zor bir hayat. Bu kadar farklı milletler ve bu kadar farklı kültürlerin bir arada yaşamaları ve bu sıkıntılara rağmen tekrar bir arada yaşamaları zor. Bu eğitim sistemiyle hizmet öyle insanları yetiştiriyor ki bunlar anlayan, saygı duyan insanlar. İnsanlar savaştan sonra uzak durdular birbirlerinden. Hizmet insanları bir araya getirdi. O yüzden burada daha fazla okul açılması lazım. Hırvat ve Sırp bölgelerinde de. Saraybosna'ya gelişimden birkaç gün önce IŞİD iki Boşnak askerini öldürmüştü. Balkanlarda IŞİD ideolojisine kaplan gençlerin sayılarının artacağı korkusu vardı. Saraybosna'da Cuma namazına gittiğim camideki imam Cuma hutbesinde tarihten çok enteresan bir olayı anlatarak gençleri IŞİD'e karşı uyardı. Hikaye şöyleydi. 100 yıl önce bazı radikaller Osmanlı hakimiyeti sona eren Bosna'da Müslüman Boşnakların Müslüman olmayan bir yönetim altında yaşayamayacaklarını, bu sebeple göç etmeleri gerektiğini iddia ediyorlardı. Hatta bu fikirlere karşı çıkan Mostar müftüsünü öldürdüler. Bu hikayeyi anlatan imam camideki gençleri şöyle uyardı. Bugün de bazıları çıkmış cihada gitmemiz farz diyorlar. Hayır, ne 100 yıl önce Bosna'dan göç etmemiz farzdı, ne de bugün Irak'a, Suriye'ye cihada gitmemiz farz. Size Müslüman kıyafetleriyle gelen ve elinde tesbih olan her sakallıyı iyi Müslüman zannetmeyin. Gülen'in takipçilerinin Balkanlardaki okulları ve faaliyetleri işte bu radikal hareketlerin panzehiriydi. Bosna'da savaş dönemiyle ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Bosna'da savaşmaya gelmiş bir Selefi grup esir aldıkları Sırpları öldürmek ister. Bunu haber alan Aliya İzzetbegoviç bombalar altında bölgeye gelerek onları engellemek ister. Grubun başındakiler İzzetbegoviç'e sen kimsin seni tanımıyoruz derler. İzzetbegoviç ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım cevabını verir. Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yardımcısı bile itiraz eder ve ama Sırplar bizim esirlerimizi öldürüyorlar der. İzzetbegoviç'in cevabı şöyle olur. Sırplar bizim düşmanımız, öğretmenlerimiz değil. Düşmanlarımıza karşı da adil olmak görevimiz var. Evet, Aliya İzzetbegoviç'in düşmanlarımıza bir borcumuz var. O da adil olmaktır sözü. Bosna'da yaşanan büyük insanlık dramından sonra yeniden bir arada yaşamanın anahtarı gibiydi. Bosna'daki hizmet okullarının yöneticilerine buradaki eğitim kurumlarına destek veren Boşnak iş adamlarından biriyle görüşmek istediğimi ifade ettim. Görüştüğüm Boşnak iş adamı bir yurt binasını nasıl yaptıklarını şöyle anlattı. Buraya Türkiye'den insanlar gelmiş. Bosna'nın her tarafında bu kadar eğitim kurumu açmışlar. Boşnak iş adamları olarak biz de katkıda bulunalım dedik. Bir vakıf kurduk. Vakfımızın hesabında 20 bin eurodan az bir para vardı. Bize bir yurt projesi verildi. 1 milyon euro maliyeti vardı. Biz Boşnaklar borcu çok sevmeyiz ama bu yurdun inşaatına başladık ve bir sene içinde eğitim öğretim dönemine yetiştirdik. Bu yurdu ziyaret edince hayran kaldım. Yüzden fazla öğrenci barındırıyordu. Bu olay bana hizmet tarihinin ilk himmet toplantısını hatırlattı. 1976'da Türkiye'de faaliyete başlayan ilk öğrenci yurdunun yapılış hikayesini. Himmet toplantısında 30 bin lira toplanır, oysa maliyet 2 milyon liradır. Saraybosna Yahudi Cemaati Başkanı Boris Kozemjakin ile Saraybosna'daki sinagogda görüştük. Kozemjakin, Bosna'daki okulların Hırvatlarla Sırpları ve değişik din mensuplarını bir araya getirdiğini ifade ediyor. Bir Ramazan'da iftar için okula gittim. Çocuklarla konuştum. Çok memnundular. Bosna'daki okulları ben şu şekilde tanıdım. Din müntesiplerini burada birbirlerine yakınlaştırdı. Burada Katolikler, Hırvatlar, Ortodokslar, Sırplar, Yahudiler, Bosna Sema eğitim kurumlarını adaletli, herkese eşit yaklaşım, inançlara saygılı bir konumda görüyorlar. Faaliyetlerine katılıyorlar. Bu anlamda da başarılı oldu. Özellikle son yaşanan savaştan sonra Hırvatlarla Sırplar arasındaki mesafe arttı, diyalog koptu. Bu ortamda okullardaki insanlar barış insanı olarak insani ilişkileri ön plana çıkaran bir yaklaşımla Hırvatlarla Sırpların da bir araya gelmesini sağladı. Saraybosna gerçekten de dinlerin ve mezheplerin büyük bir buluşma mekanı. Saraybosna'nın göbeğinde 200 metrekarelik alanda iki kilise, iki cami ve bir sinagog yan yana bulunuyor. İspanya'dan ayrılan Yahudilerin 16. yüzyıldan beri Avrupa'da Müslümanlar, Ortodokslar ve Katolik Hristiyanlarla yan yana barış içinde yaşadığı sayılı yerlerden biri Bosna'ydı. Yahudi cemaati başkanından sonra Katolik İlahiyat Fakültesi'nde dogmatizm derslerine giren Profesör Mario Bernardić ile konuşuyoruz. Bu İlahiyat Fakültesi Saraybosna Üniversitesi'ne bağlı. Bosna'daki hizmet okulları ve üniversiteyi gezdiğini ifade edip şöyle devam ediyor Profesör Mario Bernardić. Halk bu okullarda çok kaliteli bir eğitim verildiğini biliyor. Bu okullar kaliteli bir eğitim yanında iyi bir karakter eğitimi de veriyor. Bu okullarda gördüğüm öğretmenlerin öğrencilerle ilişkisi, ders dışında rehberlik ve rol model olma felsefesini bizim de almamız lazım. Hristiyan dünya olarak Türkiye bakışımız çok doğru değil. 500 yıllık tarihimizde şu var. Osmanlılar gelmiş, Hristiyanları öldürmüş. Bu yargılarımız kayboldu. Bu ön yargılarımız sürecekti. Türk milletini tanıma imkanımız olmayacaktı. Türklerden nefret etmiyordum ama bir mesafe koyuyordum. Korkunç bir millet duygusu vardı şuur altında ama şimdi Türkiye'yi bu okullarla tanıdık. Türkiye'ye gittim, Türklerden dostlarımız oldu. Özellikle hizmet insanını tanımış olduk. Çok farklı bir insan tipiyle karşılaştım. Hizmet insanının güzelliğini gördüm. Herhalde bu güzelliği Allah veriyor. Profesör Bernardić'in bahsettiği bilinçaltının bir sebebi var. Bosna'da komünizm döneminde tarih kitaplarında Türkler düşman olarak okutuluyordu. Sokaklarda Türkler geçerken kapılarınızı kapatın deniliyordu. Bosna'dan sonra Arnavutluk'a geçtim. Arnavutluk da tıpkı Bosna gibi farklı dinlerin, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir Balkan ülkesiydi. Burada 20'nin üzerinde hizmet okulu vardı. Öğrencilerin yarısı kız, yarısı erkekti. Gülen'in öğrencileri aynı zamanda iki üniversite açmışlardı. Üniversitelerden birinin rektörü Arnavutluk'taki hizmet okullarından mezun olmuş Profesör Ferdinand Kana'ydı. İki üniversitede 2500 öğrenci vardı. Dünyadaki bütün Gülen okullarını kapattırmak için seyahatler yapan Erdoğan 2015'in Mayıs ayında Arnavutluk'a geldi. 13 Mayıs 2015 günü Tiran'daki caminin temel atma töreninde ülkenizde bir terörist grup var diyordu. Arnavutlar şaşkındı. Arnavut gazeteciler 2 saat boyunca Erdoğan'ın hangi terör örgütünü kastettiğini anlamaya çalıştılar. Sonunda anladıklarında şaşkınlıkları zirvedeydi. 1993'ten beri binlerce Arnavut gencine eğitim veren okulları, iki üniversiteyi açmış olan Gülen'in öğrencilerine terörist diyordu Erdoğan. Hem Arnavut medyasından hem de Arnavut parlamentosundan çok sert tepkiler yükseldi. Erdoğan, Tiran'a yapılacak camiyi rüşvet olarak öne sürüyor ve buna karşılık okulları kapatın diyordu. Erdoğan'ın bu konuşmasından 6 ay sonra gittim Arnavutluk'un başkenti Tiran'da siyasetçiler ve bilim adamlarıyla konuştum. Tiran'da bir kafede buluştuğumuz Profesör Sezai Rokaj, Tiran Üniversitesi'nin eski rektörüydü ve halen üniversitenin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin dekanı olarak görev yapıyordu. Bir eğitimci olarak Erdoğan'a tepkiliydi ve şöyle diyordu. Erdoğan'ın Gülen'i düşman ilan etmesi şaşırtıcı değil. Erdoğan sultanlığa doğru evrildi. Eskiden Osmanlı'nın hükmettiği toprakların, Balkanların sultanı olmak istiyor. Sanki biz Türkiye'nin bir eyaletiymişiz gibi bize emir vermeye kalktı. Burada büyük bir Tiran camisi inşa ediliyor. Okulları kapatmazsanız camiye destek vermeyeceğim dedi. Medya halk tepki gösterdi. Arnavutluk parlamentosu çok net bir tavır sergiledi. Terörist kelimesini ilk duyduğumda Erdoğan delirmiş, Allah yolundan kaymış, ne dediğini bilmiyor dedim. İnadı ve nefreti şahsiydi. Bir şey dayatıyordu bize. Kendimizi hakarete uğramış hissettik. Gülen okul açın, toplumun bütünüyle birleşin diyor. Erdoğan ise okul kapatın, cami inşa edin diyor. Demokratik bir İslam'a sahip olmak için okullar açmak ve insanları okutmak gerekir. Gülen'in okulları Arnavutluk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmelerde hem ortaokullar hem liseler olarak ülkedeki okulların en iyileri, Arnavutluk'un en elit aileleri çocuklarını bu okullara severek gönderip okutuyor. Arnavutluk'ta 3 din yaşandığı için radikalizme yakın hiçbir akım kabul edilmez. Gülen felsefesi bizim ülkemizin realitesine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bizim için Gülen çağdaş İslam'dır ve medeniyetler çatışmasını engeller. Çünkü en temelinde bilgi, bilginin ışığı var. Arap ülkelerinde okuyan insanlardan Arnavutluk'a farklı bir İslam geldi. İran'ın getirdiği İslam bizim geleneklerimize ters bir İslam. Gülen'in temsil ettiği İslam bize ve Avrupa değerlerine uygun. Bütün Balkan ülkelerinde okullar vardı. Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan. Mesela Makedonya'da 1997'de açılan ve Türkiye'nin meşhur şairlerinden Yahya Kemal'in adını taşıyan kolejden mezun olan Sırp asıllı bir öğrenci olan Staniza Velković, Makedonya'nın tarihinde Harvard Üniversitesi'nden burs kazanan ilk öğrenci olmuştu. Profesör Sezai Rokaja bu gençler Balkanların kaderinde rol oynar mı diye sordum, şu cevabı verdi. Gülen felsefesi ve Gülen teolojisi Balkanlara çok uyan, Balkanları dünyanın diğer bölümüyle bütünleştirecek bir felsefe. Diğer İslami akımların sadece dini okul mantığı Balkanların kültürüne ters. Gülen'in farkı bu beraberliğin ancak eğitim ve okuma ile mümkün olacağını söylüyor. Gülen'in tarihi mesajı okul, bilgi, halkları daha çok bir araya getirir, bilgisizlik halkları uzaklaştırır. Diğer dinler ve inançlarda savaşı önermiyor. Gülen'i farklı kılan bunun nasıl gerçekleşeceğini söylüyor. Eğiterek insanları birbirine yaklaştırıyor. Sadece caminin etrafında birleşme olmaz. İnsanlar bilgi edinecekler. İnanç camiye hapsedilemez, daha evrensel ve geneldir. Erdoğan ve diğer akımlar inancı camiye hapsederler. Biri camide, diğeri kilisede yaşarsa herkes kendi aleminde yaşar. Benim için Gülen diğer medeniyetlere giden bir yoldur ya da diğer medeniyetlerin İslam'ı bulması için bir yol. Mabetler dinin yaşandığı ibadet ve tefekkür mekanlarıdır. Gülen'e göre İslam aynı zamanda bir mabet medeniyetidir. İslam dünyasında hayır yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yollardan biri cami yapmaktı. Ama Gülen okul açmanın da cami gibi bir hayır kapısı olduğunu sürekli ifade ederek varlıklı insanları buna kanalize etti. Türkiye'den dünyaya yayılan binlerce okul böyle açıldı.